Ayrım 58.
Beşiktaş'taki yıkık konakta ilk tanışıp şiir okudukları gün geldi gözlerinin önüne. Seher'e hemen nasıl el koymuştu Halil. İçi burkularak gülümsedi. Senin Süheylan vardı o gün. Hiçbir şeyim olmadı benim. Var artık, biliyorsun. Bırak iki yüzlülüğü. Neyi olduğunu söyleyemeden yürüdü bir süre. Sarayburnu'na gelmişti, durdu. Açık olmalıydı kendine, hiç gerek yoktu saklamaya. Yalnızlık duygusu yitip gidiyordu artık içinde. Çığlık çığlığa birbirine girmiş Haliç, Liman, Boğaz, Kız Kulesi, Marmara, tekneler, martılar durdurak bilmeden yaşama katılmaya çağırıyordu herkesi. Halil'le yemek yedikleri kanepeye baktı. Birileri oturuyordu. Bir ağaca yaslandı, baka kaldı uzunca bir süre. Ne düşler kurmuşlardı burada. O gün de böyle donmuş duruyordu Mustafa Kemal Yonut'u, neyi beklediğini bilmeden. Halil ölmüştü. Kesinlikle bilmese söyler miydi Refik? Sallanır gibi oldu. Ölümün doğru olduğuna inanmayı mı yeğliyordu? Bu kadar bencil, bu kadar kendine yenik miydi? Onu istediğini ölümü bildirmeden de söyleyemez miydi Seher'e? Doğrusu da oydu belki. Ölüm acısını tattırmamış olurdu kıza. Halil'in ölmediğine inanıyorsa onun olur muydu Seher? Çaldığı bu dönek sevgiyle mi mutlu sayacaktı kendini? Nasıl güvenirdi böyle birine? İç içe girmiş, Arap saçı ilmiklerle birbirine tutturulan yaratıklardık biz insanlar. Duygu seli bir duygusuzlukla çığ gibi saldıran yaşam önünde ne kadar çelimsizdik. Atmaya çalıştı kafasından. Neyin doğru olduğunu bulacak durumda olmadığının ayrımındaydı. Gözleri yandı önce, tutamadı, yaşlar indi ağırdan. Bıraktı kendini içini çekerek. Kesik kesik hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Bir gemi bağırdı limanda, böğürür gibi. 1 Nisan 1999 Londra. 25 Nisan 14.40'da 12. Amerikan Ordular Grubu ile Mareşal Konyev komutasındaki Ukrayna cephesi ordu gruplarına bağlı Sovyet kıtaları arasında ilk birleşmenin olduğunu. 27 Nisan 1945'te Churchill, Truman, Stalin birer bildiriyle açıkladılar. Almanların kayıtsız koşulsuz teslimi için Himmler'in önerisini Sovyetlere de yapmaları koşuluyla benimsenebilir bulduklarını. Truman bir telgrafla Stalin'e 25 Nisan'da bildirdi. Aynı gün San Francisco'da temeli atılacak Birleşmiş Uluslar Kurumu'nun açılışı için Beyaz Saray'dan radyoda verdiği söylevinde "Yeni, daha iyi bir dünya kurmalıyız. Öyle bir dünya ki içinde insan onuruna saygı duyulsun." dedi. Stalin 28 Nisan'da Truman'ı yanıtlayıp Alman önerilerinin reddini istedi. Sığınmak için başvurduğu İsviçre sınırından kovalanan Mussolini 28 Nisan'da vatanseverlerce yakalanıp metresi Clara Petacci ve başka 5 faşist önderle birlikte asıldı. 27 Nisan'da Londra'da General Lev Paşalan'ın başkanlığında kuruluveren bir örgüt, Çek Ulusal Komitesi'yiz diye verdikleri ilk demeçlerinde demokratlığından kimsenin kuşku duymadığı Beneş'in kukla hükümetinden söz edip ulusu komünist diktatörlüğü altına almak atılımına karşı çıktıklarını bildirdiler. 30 Nisan'da Magdeburg güneyinde Amerikan-Sovyet birlikleri arasında yeni bir bağlantı kuruldu. Wittenberg'in 6 kilometre batısında Apollensdorf yöresinde bağlaşık ordularla Sovyet orduları yeniden kavuştu birbirine. 1 Mayıs'ta Almanlar resmi bir bildiriyle Hitler'in Berlin savunması sırasında savaşanların başında öldüğünü duyurdu. Stalin 1 Mayıs günlük emrinde "Almanya yalıtlanmıştır, bağlaşığı Japonya'ya güvenemeyecek biçimde yalnızdır" diyordu. Fransız işbirlikçisi ünlü faşist başbakan Laval uçakla Barcelona'ya geldi. Amerikan elçisinin başvurusu üzerine İspanya'dan ayrılması bildirildi. Yanaşmayınca gözaltına alındı. Berlin 70 bin esirle birlikte tümüyle Kızıl Ordu'ca ele geçirildi. Himmler'in İsveçli Kont Bernadotte aracılığı ile oynamaya kalkıştığı barışçılık oyunu kimseden yüz bulmadı. General Eisenhower bir demeçle Almanya'yı elinde tutan Amiral Döniz'in bağlaşıklar arasına ikilik sokma uğraşlarının boşuna olacağını bildirdi. Döniz'in yeni Dışişleri Bakanı atadığı eski Maliye Bakanı Schwerin von Krosigk şunu dedi Almanlara: "Bolşevik olmuş bir Avrupa, Sovyetlerin 25 yıldan beri izlediği dünya devrimi yolunda atılan ilk adım olacaktır. Ya bu erek yaşama geçirilecek ya da bir üçüncü dünya savaşı çıkacaktır. Bu iki yoldan birinin gerçekleşmesi kaçınılmaz bir olaydır. Ludwig Bust'un güneydoğusunda, Garsov yakınında İngiliz-Sovyet orduları arasında ikinci buluşma oldu. 3 Mayıs'ta Stalin, 2. Beyaz Rusya birliklerinin Wismar'da İngiliz birlikleriyle bağlantı kurduklarını bildirdi. Alman Savaş Üretim Bakanı Almanlara, Danimarka radyosunda artık yazgımıza egemen değiliz. Geleceğimizi ancak Tanrı'nın yardımı değiştirebilir dedi. 5 Mayıs'ta Amiral Dönitz, ordulara Batı devletlerine karşı savaş anlamsızdır. Savaşın sürdürülmesi salt olanak ölçüsünde, Alman'ı Bolşeviklikten kurtarmaya yöneliktir dedi. Savaşın ilk utku salvosu 5 Mayıs 12.30'da Mareşal Montgomery'nin karargahında atıldı. 6 Mayıs'ta Amiral Dönitz, işgal altındaki topraklarda gizli örgütün çalışmamasını, denizcilerin çatışmadan kaçınıp gemileri batırmamalarını emretti. 7 Mayıs'ta Almanya kayıtsız koşulsuz teslim oldu. Avrupa'da savaşın bittiğini, 8 Mayıs'ta Churchill-Truman Anavatan Savaşı'nın tam, kesin bir utkuyla kazanıldığını, 9 Mayıs'ta Stalin radyodaki söylevleriyle dünyaya duyurdular. 13 Mayıs'ta radyodaki söylevinde, yasa adalet egemen olmadıkça, totaliterlikle polis yönetimleri Alman saldırganların yerini aldıkça, Hitlercileri cezalandırmanın anlamı pek yenik kalacaktır diye ilk taşı Churchill salladı. İkinci Dünya Savaşı öncesinde komünizmle faşizmi aynı kaba koymak için piyasaya sürülen totaliterlik sözcüğüne bir de polis yönetimi eklenmesiyle yeniden geçerlilik kazandırılıyordu. 15 Mayıs'ta Eisenhower Amerikan subaylarına yayınladığı bir günlük emirle Alman subaylarına dostmuşlar gibi davranılmasını yasakladı. 10 Haziran'da Zhukov, Eisenhower, Montgomery, Eisenhower'ın karargahında buluştular. Zhukov generallere zafer nişanı verdi. Aynı gün Mareşal Zhukov Berlin'de serbest işçi sendikaları, antifaşist olmak koşuluyla siyasal partiler kurulmasına izin veren emirnameyi yayınladı. General Eisenhower, 11 Haziran'da Londra'da Ruslar çok dost insanlardır. Tıpkı bizim gibi barış, gelişme olanağı isteklerinden güvenliyim diyor. 15 Haziran'da Paris'ten Amerika'ya giderken gazetecilere verdiği demecinde Ruslarla işbirliği konusunda herhangi bir güçlük çıkacağını sanmıyorum sözlerini yayınlıyordu ajanslar. Dipteki çatışmalar yavaş yavaş su yüzüne çıkmaya başlayacaktı. Savaş boyu birlikte çalıştığı Labour Parti için bir zeka inceliğiyle Moskova'nın ajanları deyip İngiliz halkından İngiltere tarihinin en büyük seçim sillesini yiyen Churchill, bir süre sonra Amerika'daki bir konuşmasında yanlış domuzu kestik diye çıktı ortaya. Domuzun büyüğü tek başına ele geçirdiği bir cehennem silahıyla yolunu kesmişti tarihin. Tam öykü bitiyor derken iki Japon kentine gökten 3 değil 2 elma düşmüştü. İki cehennem yemişi. 6 Ağustos'ta ilk atom bombası Hiroşima'ya ardından Nagasaki'ye atıldı. Amerikan Cumhurbaşkanı Truman, Augusta kruvazöründeki bildirisinde atomdan enerji çıkarma gücünü taşıyoruz. Bu doğadaki güçler üzerine anlayışımızda yeni bir aşamadır diyordu. Harbiye Bakanı Stimson da akıllara durgunluk veren bir buluş demişti bomba için. Potsdam'da Stalin'in kulağına giz olarak fısıldamışlardı bu buluşu ilk kez. Bravo demişti sadece. Ya Hitler'in eline geçseydi ne halt ederdik diye bile düşünememiş olmalıydı. Atom bombasının tek elini elinde tutanların çıkarlarına uyarsa hiç de az acımasız davranmayacaklarını bilmek için Stalin olmaya gerek yoktu. Japonya'nın savaşı bırakmak için daha önceki başvurusunu geri çevirip gönül rahatlığı içinde açık bir öç alma duygusuyla Japon halkına tattırdılar bu acıyı. Japonya'da boyun eğince 2. Dünya Savaşı bitmişti. Doğruydu Truman'ın dediği. Yeni bir dönem açılmıştı tarihte. Atom silahını Sovyetler de ele geçirince aynı Churchill yine atıldı ortaya. Onlar kullanmasa da biz kullanacağız atom silahını diyordu. Niye yalan söylesindi? Bizden sonra tufan diyordu. Eldekiler gidecekse varsın tüm dünya gitsindi. 11 Mayıs 1945'te mecliste savaşın bitişiyle ilgili söylevinde bugünleri 6 yıl önceden görmenin onurunu daima yaşayacağız diyerek dünyanın gözünün içine baka baka İlk sunturlu yalanı savaş boyu Hitler'e inanan Başbakan Saracoğlu söyledi bizde de. Ortalık oldum bittim demokrasiye nasıl bağlı olduklarını kanıtlamaya çalışanlarla dolmuştu. Fazıl Ahmet Aykaç şaşkınlıkla hep şimdi demokrat geçinir eski faşistler deyivermişti olan biteni görünce. Hiç değilse ilk günler yalan söyleyememenin sıkıntısını çekenler de vardı. Peyami Safa'nın evine kapandığı, batılı ülkeler savaş suçlusu olarak isterler de bizimkiler de verirse diye sokağa çıkmaktan bile ödü patladığı söyleniyordu Baba Ali'de. İşler ağırdan kızışmaya başlayınca toprağın altına çekilen ağılı yılanların başlarını çıkarıyorlardı ya, toprağın üstündekiler yetiyor da artıyordu bile. Kıyametler kopuyordu. Boğazlarda üs, bir de doğuda toprak istemişti Ruslar. Toprağında üs verecek ülkelerden değildi Türkiye. Göz yaşartıcı bir görünümdü doğrusu. Böyle olur bağımsız devlet dediğin. Yalnız San Francisco'da imzayı bastığına göre Türkiye'ye demokrasi de gerekliydi. Konu komşu ülkelerde seçimler yapılırken köşesinde utancından kimsenin yüzüne bakamıyordu İsmet Paşa, kendi deyişi. 1925'te Takrir-i Sükun yasasıyla ülkeyi ne güzel sessizliğe kavuşturmuştu bu adam. Terakkiperver Parti'yi temizlemiş, 30'da danışıklı kurulmuş, serbest fırkanın da 4 aya varmadan kapısına kilidi vurmuştu. Seçimse devletin görevlileri varken istenmeyen kişinin işi neydi sandıkta? Muhalefet diye ortaya atılanlar, özgürlük, eşitlik, yasallık söylevlerinin altında Halk Partisi'nin devletçiliğine karşı kapıyı batıya açacak serbest kapitalist düzenin savunucularıydı aslında. TKP, Sovyetler nasıl tutmasındı Kemalistleri? İsmet Paşa'nın çizgisi de oydu işte. Çiftçiyi topraklandırma yasası 15 Haziran'da mecliste onanmış. 17 Haziran'da Toprak Bayramı bile kutlanmıştı. Toprak ağları öyle bir homurdanma içindeydiler ki uygulaması tez elden Ziraat Bakanı Adanalı Toprak Ağası Cavit Oral'ın gönlünce yorumuna bırakıldı. Tam bu sıra Celal Bayar Adnan Menderes, Refik Koraltan, Emin Sazak, ikisi ünlü toprak ağası 4 kişi, dörtlü takrir verip demokrasi istediler mecliste. Günü gelmişti demek. Demokratik bir muhalefet cephesi oluşturmak için eski bir TKP'li Nail Çakırhan'ın yönetiminde Görüşler Dergisi yayına başladı. Meclisteki muhalefet önderlerinin de yazılar vereceği duyurularak birinci sayısı çıktı derginin. Kapaktaki kocaman Görüşler adındaki G harfinin orak biçiminde olduğunu şıp diye anlayıvermesinler mi? İçindeki yazılarda çekişti işte, besbelli. Gün gibi ortadaydı. Orak çekiç. Yaptıkları apaçık komünistlikti. Devleti devrimleri koruma günü gelip çatmıştı gene. Demokrasiye geçişin ilk adımı olarak 4 Aralık 1945'te CHP il örgütünün sokaklara döktüğü sivil polisler kılavuzluğundaki kimi üniversiteli öğrenciler tüm savaş yıllarında demokrasileri savunan, yeni dönemde de gerçek demokrasi savaşına girişmiş, faşistlerin öteden biri diş gıcırdattığı Tan gazetesi başta olmak üzere ileri adına basın, yayın ne varsa tuz buz ettiler. Cami Baykurt'un başyazarlığını üstlendiği yayına yeni giren Yeni Dünya, La Turki gazeteleri, Görüşler Dergisi, kimi kitapçılar hepsi yıkıldı. Görüşler Dergisi'ne destek yazı sözü veren meclisteki dörtlü takrirle ortaya çıkmış demokrasi öncüleri, başta Celal Bayar, hemen çekiliverip yemin billah ettiler böyle bir söz vermediklerine. Falih Rıfkı, sağ sağlam temele oturmalı Türk demokrasisi diye yazıyordu. Demokrasiye geçişte ona göre olacaktı. Sola yaşam yolunu tıkamak devletin temel uygulamasıydı. Emekçilerin sınıfsal, siyasal örgütlenmelerine değil, o doğrultudaki düşüncelere bile göz yumulamazdı. Solculuksa Halk Partisi'nin Kemalist solculuğu yeter de artardı bile ülkeye. 46'da Cami Baykurt'un atılımıyla İnsan Hakları Cemiyeti kuruldu. Eski tanıdığı emekli Mareşal Fevzi Çakmak'tan övgüyle saygıyla söz ediyordu Cami Baykurt. Aslında söz götürmez biçimde namuslu demokrat bir halk adamıydı Fevzi Paşa. Nazım'a yaptığı haksızlıktan derin üzüntüsünü bildirdiği haberini getirmişti Cami Bey. Doğruysa muhalefetin sırtı kolay yere gelmeyecek başpehlivanı Mareşal'de kuşku yok ki. Demokratik hakların korunması için verilecek savaşımda önemli bir yapı olacağına inanılan İnsan Hakları Cemiyeti böyle kuruldu. Atatürk'ün Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras, İsmet Paşa'nın dayanamadığı biriydi, Celal Bayar'a parti kurma izni verirken Tevfik Rüştü gibilerini karıştırmamasını koşul olarak öne sürdüğü söylenir. Tan gazetesi sahibi başyazarı Zekeriya Sertel, Fransız kültüründen esinlenmiş popülist bir general Sadık Aldoğan, Yeni kurulan Demokrat Parti'nin İstanbul İl Başkanı Avukat Kenan Öner kurucular arasındaydı. Şefik Hüsnü de çağrılıydı ilk toplantıya. Zekeriya Sertel'in karşı çıkmasıyla ayrılmak zorunda kaldığı duyuldu. Çok sürmedi. CHP'nin yayın organı Ulus Baş'ta tüme yakın basın saldırıp Mareşali komünist oyunlarının içinde olmakla suçlayınca ne cemiyet kaldı, ortada ne Mareşal. Şefik Hüsnü'nün demesiyle Mareşal beklenilen celadeti, yiğitliği gösteremedi. Kurtuluş Savaşı yıllarında boşuna Kuzu Paşa dememişlerdi demek. CHP'nin komünist suçlamasına Kenan Öner, Fuat Köprülü karşı saldırıyla yanıt verdiler. Asıl komünistler CHP'deydi. Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel de başlarındaydı bunun. Böylece demokrat muhalefet nice demokrat olduğunu koydu ortaya. Köy enstitülerinden liselerdeki Türkçe metinler kitaplarına alınan yazılara kadar söz gelimi Sait Faik'in o güzel beyaz altın öyküsü Köprülü'ye göre tam bir komünist kışkırtmasıydı. Tüm ileri şeylerin topuna birden bunlara göz yumduğu için komünistlik savıyla CHP'yi de ağır biçimde suçlayarak bir günlerin faşist Turancı Nihal Atsızı'nın ağzıyla savaş açmıştı demokratlar. Antikomünizm yarışması başlamıştı ülkede. Bu konuda kimse üstünlüğü başkasına kaptırmak istemiyordu. Amerika'daki McCarthyist akım öncelik kazanmış oluyordu bizde. İktidar muhalefet el birliği ile Falih Rıfkı'nın öngördüğü, aslında devleti elinde tutanların öngörüsüydü bu. Sağ demokrasiyi yerleştiriyorlardı ülkeye. Antidemokratik yapılanmanın tek partilisinden çok partilisine geçiliyordu böylece. Bu halk düşmanı yapılanmaya karşı gerçek demokrasiyi savunan herkes komünistlik suçlamasıyla sindirilmek yolu tutulmuştu. Yukarıda görüldüğü gibi Mareşal Fevzi Çakmak bile kendini kurtaramamıştı bu saldırıdan. Varsıl sınıfların, savaş vurguncusu tüccarların, toprak ağalarının, demokratlığın yanından bile geçmemiş Demokrat Partisi ile devlet katlarına bağlı, bağımlı katmanların halktan uzak Halk Partisi arasında olup bitmeliydi her şey. Çeyrek yüzyıldır başında görmekten bıktığı savaş yıllarında çektiklerini de unutamayan halk, yeni çıkan Demokrat Parti'yi kendine yakın görme aymazlığına kolayca düşüvermişti. Dünya olaylarındaki gelişmeler de alanı bizim yalancı demokrasi oyuncularımıza iyiden iyiye açacak biçimde gelişme yolundaydı. Sovyet karşıtı siyasal çizgisinde Amerika arkalıyordu Türkiye'yi. Missouri zırhlısını göndermişti İstanbul'a dostluk gösterisi olarak. Şefik Hüsnü Deymer, Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi'ni kurdu. Yoksul emekçi halktan yana söz gelimi köy enstitüleri gibi geçmişteki ileri kazanımları da benimseyen, ılımlı bir programla gerçekten sağlıklı bir demokrasiydi istenen. TKP'nin yıllardan beri yürüttüğü savaşımdı bu. Tüm halkın, emekçi yığınların, irticaya, faşizme, her türden gerici sömürüye karşı gerçek bir demokratik ortamda özgürce örgütlenmesiydi Türkiye'ye gerekli olan. İnsan gücünü en ilkel, en aşağılatıcı biçimde yağmalayan yabanıl sömürü yerine özgürlük ortamında yasalarla korumaya alınacak insanın emeğini gelişmiş teknikle üretici kılarak ülkeyi geri kalmışlıktan kurtarıp ilerici yolda geliştirmenin tek yolu gerçek demokrasiydi. Haziran 46'da kuruldu bunları savunan Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi. Aralık'ta kapatılıp işkencelerden geçirildi partiyi kuranlar. Demokratik cephe oluşturmak adı altında yasa dışı işlere karışmakla suçlanıyorlardı. Eski bir bürokrat, sosyalist hukukçunun Esat Adil'in başında olduğu Türkiye Sosyalist Partisi'ni kapatmak için böyle bir gizlilik bahanesi de öne sürülmemişti. Kurt kuzu suyu bulandırma öyküsüydü oynanan. TSEK Partisi'ni kuranlar 3'er 5'er yıl cezalara çarptırıldılar. Ağır ceza yiyenlerden TKP eski merkez komitesi üyesi Ahmet Fırıncı, Dede Ahmet, o tatlı Laz ağzıyla ''Ne bilelim, Missouri geldu, demokrasi getirdi'' dediler. ''İnanduk'' diyordu. Missouri savaş gemisi 1944'te Washington'da gömülmüş, Türkiye'nin Amerika'daki eski elçisinin ölüsünü mezarından çıkarıp yeni bir törenle getirmişti Türkiye'ye. 47'de Truman doktriniyle, 48'de Marshall planıyla Amerikan yardımları dönemi başladı Türkiye'de. 50'nin 14 Mayıs'ındaki seçimlerde ezici bir utkuyla İsmet Paşa'yı partisiyle muhalefete sürgün etti demokratlar. Aralanmış kapı ardına dayandı. Buyurun, beğendiğiniz yerden üs alın dendi Amerika'ya. Atom hidrojen bombalarıyla yüklü üslerle donatıldı Türkiye. Amerika, McCarthy'cilik denen komünizmin düşmanlığı örtüsü altında, insan haklarına, demokrasiye saldırının kudurganlık biçimini aldığı bir döneme giriyordu. Eisenhower, Cumhurbaşkanlığı döneminde sıradan liberalleri çileden çıkaracak bir vurdum duymazlıkla, McCarthyizmin Amerika'yı kasıp kavurmasına seyircilik ediyordu. Kızıl Ordu'nun kurtarıcılığında kurulan halk demokrasisi ülkelerinde, Polonya, Çekoslovakya, Macaristan, Bulgaristan'da 36 Moskova mahkemelerinin benzeri Stalinci yargılamalar çıktı ortaya. Yazgısı karanlık görünüyordu Türkiye'nin. Karanlıkta uyanacaktı. 27 Mayıs 1960 sabahı bir yarım uyanışla gözlerini açtı Türkiye. Bir günlerin umut bağlanan Kemalist askerleri, karanlık güçleri fenersiz yakalamışlardı. Bağışlanamazdı bu. Gerçek demokrasi isteyen gençler yalnız gizliden gizliye değil, sokaklarda öldürülecekti artık. Savaş başladı, 5. kitap. İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesiyle roman da bitti benim için. Söyleyeceğimi söyledim, yaşam bitmez. İsteyenler için roman da bitmez. Size öneriyorum, gelin 5. kitaptan başlayarak siz sürdürün bu romanı. Gözünüzde büyütmeyin, içinizden ne romanlar anlatıyorsunuz sırasında kendinize. Görüp duyduklarınızın üstünde daha özenle durur, düşünür, olayların nedenlerini bulmaya çalışır, kendinizi inandıracak biçimde kurar, kurgularsanız kaygılanmayın, başkaları da dinleyecektir sizi. Yaşamış olmanız da gerekmez. Hangi romancı anlattıklarını düşlerinin dışında tas tamam yaşamıştır ki? Hiç mi çocuklarınıza masal anlatmadınız? Masal bitip de cin gibi kız daha uyumamışsa hiç mi kendinizden bir şeyler eklemediniz? Romanda önce bir anlatıdır. Anlattığınız biçimde de yazmaya bakacaksınız, o kadar. Yaşanması hiç de zorunlu olmayan çirkinlikleri nasıl değiştireceğinizi de düşünün. Unutmayın, bütün olan biteni siz ya da sizin gibi kişiler yaşadı. Ne dersiniz, yazgı mıydı çekilen acılar? Sizin bir sorumluluk payınız yok mu bu işlerde? Çirkinlikleri kara yazgıya dönüştüren nedenleri bulup çıkarmak size değil de kime düşer? Bunu ancak siz yapabilirsiniz. Yapamıyorsanız kendinizi değiştirmeye bakın. Olanları görüp de hiç mi acı duymadınız yüreğinizde? Değiştirme isteğiniz var demektir. Gücünüz niye olmasın? Anahtarı sizde bu işin. Güvenin kendinize. Yardımcı olmak için romanda 4 kitap boyu görüp tanıdığınız kişiler ne oldular sonra? 1-2 satırla şimdi size anlatacağım ya. Romanınızı yazarken bunları yinelemek zorunda değilsiniz. Daha uygun bulduğunuz bir yazıyı öykülemek yazar olarak sizin bileceğiniz şey. Galip'ten başlayalım. Ölüm döşeğindeki Kir ve Muhittin'in, Muhittin Nakışçı, kızı Semra ile evlenip kızın yüklü kalıtına da el koydu. Bacanağı Mimar Yunus'la ortak işlere girişip yıkılmış Almanya'nın onarımından iyi para kazandı. Sırtı hep Alman bankalarının güvenini taşıyan Salim Başkur'la manikyanda oldu. Bir Amerikan uçak ortaklığı adına gelip Türkiye'ye yerleşince yakın dostluk kurdukları Charleston, temiz bir Türkçe ile savaş yıllarında yaşadıklarının gerçek yüzünü açıklayıncaya kadar Nazif'le de ölçülü parasal özverilerle iyi yürüttü ilişkilerini. Rakıya bayılıyordu Charleston. Kafayı buldu mu da geçmiş bitmiş şeyleri eski bir şakayı açıklar gibi gülerek anlatmak en büyük zevkiydi. Galibe, Nazif'in onu izleme görevi verdiğini biliyordu Charleston. Nazif'le yakın ilişki içindeydiler. Charleston için aklama raporlarının Galip'ten alınmasını yararlı görmüşlerdi. Hele Kurt Doğan Paşa'yı izlemesinin de o nedene dayandığını öğrenip, Nazif'in kendisiyle kedinin fareyle oynaması gibi oynadığının ayrımına varınca, ruhsal bir çöküşe düşüyordu Galip. Aynı ilişkiler yumağındaydı Kurt Doğan'da. Sonra düşününce Nazif'in ustalıklı zekasına bir kez daha saygı duydu. Nazif'le ilişkisine gerek de olmadı artık vakitte. Çeşitli ortaklıklarını topladığı holdingini oluşturunca yeni kurulan partiden milletvekili oldu. Meclis İnsan Hakları Komisyonu başkanlığı yaptı bir süre. 27 Mayıs'ta tutuklanıp bırakıldı. Küçük oğlu dış işlerinde görevli, işletme uzmanı büyük oğlu milletvekili bugün. Kendisi çok yaşlı, böbreklerinden hasta. İstanbul Ulus'taki evinde diyalize bağlı yaşıyor. Kol kanat gerer görünümüyle ölünceye dek gönlünü hoş tutmaya özen gösterdiği Şerife Hanım da ölmeden önce varını yoğunu ona bıraktı. Böyle birine evlat seçtiği için yaşamı boyu kocası Hüsnü Melek Bey'i borçlulukla andı Şerife Hanım. Nazif. Nazif'in karanlık yaşamı pek ayrıntılı bilinmiyor. Çeşitli ilişkilerinden epey varlık edindi. 27 Mayıs'ta tutuklandı. Bırakılıp uzaklaştırıldı görevden. Bırakılmasında Amerika'nın parmağı olduğu sanılıyor. Yeniden göreve alındı. Bir akşam karanlığında Ankara'da oturduğu apartmanının 7. katından atlayıp kendine kıydı. İşin aslını bilenler, kendisi atlamayıp başında Nuri Yolaş'ın bulunduğu birilerince karga tulumba pencereden atıldığını söylerler. Mithat. Muhalefet iktidara geçince ailesini yıpratmak için öneri cinayetle suçlama davası büyük gürültüyle gündeme getirildi. Aklandı Öner Bey. Asıl suçluysa çıkmadı ortaya. Ecel terleri döküp çok para dağıttı o günler Mithat. Karaciğer kanserinden epey erken öldü. İsviçre'den gelen üvey oğlu Tahir oturdu işin başına. Sait. Kendi isteğiyle erken emekli oldu Sait. Kayınbabasının Trakya'daki çiftliğine çekildi bir süre. Çevre köylülerle çıkan bir toprak çatışmasında atılan taşla sağ gözünü yitirdi. İstanbul'a yerleşip bir market açtı Teşvikiye'de. Pek kimseyi çalıştıramadı yanında. Girenler kısa süre sonra dayanamayıp kaçtılar. Bunadığı ya da kafayı üşüttüğü, zeytinyağı şişelerine işediği dedikodusu yayıldı çevrede. Kapattı marketi. Karısının ölümüyle büyük kızının yanına sığındı. Çok azıtıp saldırganlaşınca gene üst düzeyde bir güvenlik görevlisi olan damatça okşandığını görenler var. Sahir Hoca. Bir süre kitapçılık yaptı Sahir Hoca. Rasim Efendi'nin ölümüyle önemlice bir kalıta kondular. Konak, bahçe, Yedikule'deki topraklar epey bir süre sonra değerlendi. Anlaşmalarla dikilen yapılardan katlar geçti ellerine. Sahir kitaplarına, Nedret piyanosuna verdi kendini. Dayanılmaz acıyı küçük oğulları Özgür'ün Kürdistan'da solcu gerillaya katılıp öldürülmesiyle tattılar. Olaydan bir süre sonra bir yürek vurgunuyla yaşamını yitirdi Sahir Hoca. Rahmi Usta. Rahmi Usta tam Bakırköy'deki onarım işliğini oturtmaya başladığı sıra 46'da kurulan Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi tutuklanmasında içeri alındı. 4 yıl kadar sonra bırakıldığında iş yeri bir yangında yanmış, ortağı da bırakmıştı işi. Kazlıçeşme'de yeni açılan bir iplik fabrikasının onarım bölümüne usta olarak girdi. Kocasını bir kan davasında yitirip 2 yaşındaki oğluyla dul kalmış bir işçi kadınla evlendi. Bir kızı oldu. Yeniden tutuklanıp bırakıldı. 51'de, 59 yılında fabrikadaki kuşkulu bir iş kazasında yaşamını yitirdi. Necla. Soğan Ağa'daki konağa taşınıp birlikte yaşadılar Jülide ile. Sadi İrlanda'dan dönünce çıkarmadı onları. Alt kata yerleşti kendisi de. Mükerrem Hanım beklenmedik bir günde beyin kanamasından ölünce Jülide ile birlikte baba evine döndü. Bir süre sonra da Eşref Bey öldü. Mükerrem'in tam bir aptallıkla kaptırdıklarını arkasında kale gibi banka olan Galip'ten kurtarmak kolay değildi. Çoğunu yitirdikleri bitip tükenmez davalar açıldı. Özellikle Ankara'daki arsalar konusunda avukatını görevlendirip tanıdığı etkili kişilerle ilişki kurarak yardım elini uzatan tek kişi Terzi Nezahat oldu. Babanızın hastalığında gösterdiğiniz insanca anlayışı hiçbir gün unutamam Necla Hanım dedi bir gün. Jülide ile de bozuştular sonunda. Doçentliğini beklerken varını yoğunu satarak gidip İsveç'e yerleşti. Mükerrem Hanım'ın başlayıp bıraktığı birkaç satırlık mektubunu hep saklar gülümseyerek okur. Sevgili kızım Necla'cığım diyordu Mükerrem Hanım. Niye bu kadar soğuk bakıyorsun bana? Utancından kolay kolay kurtulamayacağım bir günahım da olsa senin annenim. Babanın baskıları olmasaydı sana karşı mı çıkardım sanıyorsun? Sen hepimizden akıllı oldun kızım. Bunu Eşref de söylerdi. Büyük Atatürk biz kadınlara her şeyi verdi, bir tek akıl veremedi. Biz de her şeyimizi erkeklere verdik. Benim açıklayacağım günahımı Galip Bey gibi ancak Yüce Allah'ın gazabıyla. Buydu mektup. Galip'ten yediği kazığın kafasına dank ettiği günlerde yazılmak istendiği belliydi. Başka ne günahı olacaktı zavallı Mükerrem Hanım'ın? Turgut Seher. Turgut'la Seher için ek bilgi vermeyeceğim. 5. kitabı yazmaya kalkıştığınıza göre Seher'le Turgut'un ne olduğunu biliyor olmalısınız. 21 Nisan 1999 Londra. Vedat Türkali. Kitabın sonu 24 Şubat 2000.